Ayrım 18 sayfa 120. Nesli Şah'ın Nis'teki ilk seneleri artık annesi ve babasının eviyle büyük babası Halife Abdülmecid Efendi'nin yaşadığı Karabasel villası arasında gidip gelmekle geçiyordu. Karabasel'de hayat Dolmabahçe Sarayı'nın modeli gibiydi. Halifenin hanımları vardı, kalfalar vardı, hizmetkarlar vardı, sekreterya vardı. Abdülmecid Efendi İstanbul günlerinde olduğu gibi yine kalfalar tarafından yıkanmakta, onlar tarafından giydirilmekte, hanımları geniş odalarında kendi hayatlarını yaşamaktaydılar. Karabasel ile Dolmabahçe'nin farkı eski geniş dairelerin yerini büyüyecek odaların alması ve artık haremlik selamlık olmamasıydı. Gençlik senelerini hanedanın alışılmış sıkı kurallarının dışında bohem bir sanatkar gibi geçirmiş olan Abdülmecid Efendi, sürgün günlerinde İstanbul'daki gibi kaç göç hayatına lüzum görmemiş, batılı bir aristokrat gibi yaşamayı tercih etmişti. Halifenin sürgün senelerinin büyük kısmını geçirdiği ve bazı kayıtlarda Karabasel Sarayı diye bahsedilen villadaki günlük hayat, sarayda yetişmiş olan son Osmanoğullarının hayat biçimini göstermesi bakımından önemlidir. Nesli Şah anlatıyor. Büyük babam Müslüman hükümdarların gönderdikleri yardımlarla yaşıyordu. Önceleri biraz sıkıntı çekti ama Haydarabad Nizamı aylık bağlayınca ve halam Dürrü Şehvar 1931'de Nizam'ın oğluyla evlenince büyük babam daha rahat etti. Halife evinde alaturka yani saray usulü yaşardı. Saray adetlerinin devam etmesine çok fazla olmasa da gayret gösterir gibiydi. Dışarıda ise tam bir Avrupalı olurdu. Başındaki fesi bir tarafa bırakırsanız mükemmel bir Avrupalı entelektüel gibiydi. Modern fikirliydi, durmadan okurdu ve Fransızcası ile Almancası da çok iyiydi. Zaten sevimli ve cana yakındı. Hem çok ciddi hem de sade ve neşeliydi. Boylu değildi ama heybeti vardı. Güzel, yakışıklıydı. Nis'te herkes tarafından hürmet görür, sevilirdi. Nis'te ilk yerleştiği villa Xulst'ta çok uzun kalmadı. Zira villanın hem kirası bir hayli yüksekti, hem de fazla büyük olduğu için çok sayıda hizmetkar istihdam etme lüzumu vardı. Villa Xulst'a göre biraz daha ufak ve kirası da daha düşük olan Karabasel villasına bu yüzden taşındı. Karabasel, palazzo gibi eski zaman usulü bir villaydı. Bahçeden girişte büyük boyda aslan heykelleri vardı. Villayı yaptıran İtalyan çok dindarmış, binanın önüne mermerden koskoca melek heykelleri koydurmuş. Kira evi olduğu için büyük babam bu heykelleri kaldırtamadı ama görmemek için koskoca kamelya ağaçları alıp önlerine dikti. Sonra o kamelyalar daha da büyüdü ve melekler tamamen görünmez oldular. Binaya girince karşınıza önce düz giden, sonra ikiye ayrılan yine eski zaman usulü koskoca bir mermer merdiven çıkardı. İki kanat halindeki merdivenin yukarıda bittiği yerde bir başka dert vardı. Vitraydan koskoca bir Saint George koymuşlardı. Vitrayı tabii örtemediler ama pek dikkat çekmemesi için iki tarafına Venedik usulü, kafalarında bir şeyler taşıyan zence heykelleri koydular. Simsiyah, gözleri fil dişinden heykeller. Büyük babam Saint George'u mümkün olduğunca az görebilmek için karşısına da büyük bir endam aynası koydurdu. Ben o merdivenleri çok severdim. Trabzanlar da mermerdendi ve pırıl pırıldı. Yukarıda trabzanım oturur, böyle cüu diye aşağıya kadar kayardım. Halifenin hanımları vardı, kalfaları vardı, ahçıları vardı, ahçı yamağı vardı, şoförü vardı, sekreterleri vardı, Fransız hizmetçileri vardı. Bir de evin idaresine bakan Madame Alice adında İsviçreli bir kahya hanım vardı. Babaannem o sıralarda Fransızcayı evi idare edecek kadar mükemmel konuşamıyordu. Evi çekip çevirecek bir kahyaya ihtiyaç duyup Madame Alice'i bulmuşlardı. Kalfalar ailenin parçası gibiydiler. Asıl vazifeleri büyük babamın her şeysiyle meşgul olmaktı. Banyosunu onlar hazırlar, elbiselerini onlar ütülerlerdi. Alaturka yemeklerin nasıl pişirileceğini ahçıya öğretmek de onların vazifesiydi. Hizmetçilerin işlerini doğru dürüst yapıp yapmadıklarına da onlar nezaret ederlerdi. Büyük babamın çalışma odasına Ermeni bir kadın bakardı. Evin içinde birkaç kadın hizmetkar vardı ve temizlik, çamaşır işlerini onlar görürlerdi. Servis için siyah elbiseli ve önlüklü iki Fransız kız gelmişti ve hep hazır beklerlerdi. Mutfakta hem alaturka hem alafranga yemek pişerdi ama umumiyetle alafranga olurdu ve çok lezzetliydiler. Ahçı Ermeni bir kadındı, bir de Fransız yamağı vardı. Büyük babam arada bir alaturkalaşmak istediği zaman domatesli pilav yaptırır, Pilavı saray usulü, yani üzerine şeker koyarak yerdik. Bir ara Viyana Sarayı'nda şeflik yapmış bir aşçı daha aldık. Severek ve zevk duyarak müthiş lezzetli yemekler pişiriyordu ve babaannem şehsuvar kadın da göklerde uçuyordu. Ama büyük babam adamın yemeklerini nedense pek sevmedi. Aşçı bir gün harikulade bir milföy hazırladı. Büyük babam, "Bu hamurdan bana börek yap," dedi. Adam yaptı ama beğendiremedi. Bir başka gün yine uğraşıp fevkalade bir yemek pişirdi. Büyük babam gene hata buldu. Birkaç gün sonra sofraya bir başka nefis yemek geldi. Büyük babam tekrar, "Herife söyleyin, buna bilmem ne ilave etseydi, şurasını şöyle pişirseydi daha iyi olurdu," deyince aşçı mutfaktan çıktı, ofise geçip yemek salonumuzun kapısını açtı ve "Majeste, ben yemekten anlamayanın evinde çalışamam," dedi ve çıktı gitti. Babaannem hem şaşkınlıktan hem de artık o lezzetli yemekleri yiyemeyeceğinin üzüntüsünden dolayı bayılacak gibi oldu ve yine eski Ermeni aşçı kadına kaldılar. Babam alafranga mutfağı pek sevmediği için bizim evde her zaman alaturka yemek pişerdi. Zaten sade, normal bir hayat yaşardık. Aşçılarımız hep Ermenilerden olurdu. Her gün mutfakta köfte ve pilav yapılırdı. Haftanın en az 2 günü de paça yahut tirit vardı. Büyük babamla kalfalar 5 vakit namaz kılarlardı ama babaannemin kılıp kılmadığını pek hatırlamıyorum. Büyük babam 5 vakit hiçbirini kaçırmadan mütemadiyen kılardı. Ofisinde, yatak odasında ve salonda beyaz keçeden, üzerleri işlemeli seccadeleri vardı. Namaz vakti geldiği zaman evin neresindeyse kapıları kapattırır, orada namaza dururdu. Bana namaz kılmayı büyük babamın ikinci kadını Hayrünisa Hanım öğretti. Anneannem Nazik Eda Kadın Efendi de namazını hayatı boyunca aksatmadı. Annemle babama misafirliği geldiği zaman namaz vakitlerinde, "Çocuk, sen şöyle köşede otur, ben namazımı kılayım," der, namaza dururdu. Ama son senelerinde artık secde edemediği için sandalyeye oturup kılardı. Büyük babamın çok gelip gideni olurdu ama biz onları göremezdik. Misafir yanına çıkmamız yasaktı. Gelenler sadece Türklerden ibaret değildi. Liste tanıdığı dünya kadar ressamı, yazarı vesaireyi sık sık çaya davet ederdi. Ama kaç göç yoktu, hanımlar herkesle serbestçe görüşebilirlerdi. Büyük babamın birkaç sekreteri vardı. Hususi sekreterliğini yapan Hüseyin Nakip Bey aynı zamanda dostuydu. Üst katta büyük babamın yanında dururdu. Dürü Şehvar halam evlenip Hindistan'a giderken onunla beraber gitti. Döndükten bir müddet sonra da villanın kahyası olan Madame Alice ile kırıştırmaya başladı ve büyük babam kıyametleri kopardı. Evlendiler ve sonra Nis'ten ayrıldılar. Alt katta hem yazışmalarla meşgul olan hem de ev işlerine bakan bir başka sekreter bey vardı. İlk sekreteri Galip Bey idi. Galip Bey eskiden Kürt Şerif Paşa'nın sekreteriymiş. Paşa'nın Nis'ten Paris'e gitmesinden sonra Nis'te kalmış, büyük babamın yanına girmişti. Monte Carlo kumarhanelerinde senelerce Şerif Paşa için rulette kazandıracak bir sistem arayıp durmuş. Bu tuhaf merakına rağmen fevkalade akıllı bir adamdı. Şeytan gibi zekası vardı ama biz gördüğümüz zaman korkardık. Zira tam bir maymuna benzerdi zavallı. Galip Bey sonra kanser olup öldü ve yerine Enisi Bey geldi. Enisi Bey de gayet terbiyeli bir beyefendiydi ve tek merakı kitaplardı. Durmadan okurdu. Hayali, büyük bir ormanın ortasına bir baraka yapmak ve bütün kitaplarıyla oraya taşınmaktı. "Barakayı yapabilirsem ismini İnziva Mabedi koyacağım ve artık kimselerle görüşmeyeceğim," derdi. Büyük babam Nis'ten Paris'e naklederken Enisi Bey onunla gitmedi, Nis'te kaldı ama akıbeti çok fena oldu. Monte Carlo'daki Hotel de Paris'de bulaşıkçılık yapmaya başladı ve hayatını bulaşıkçı olarak bitirdi. Mutfakta tabakları yıkarken birdenbire ölüvermiş. Büyük babam Nis'te sabahları erken kalkar, doğruca kalfaların önceden hazırladıkları banyosuna giderdi. Küvetin içine çam kokusunu andıran yeşil bir mayi koyarlardı, su yemyeşil olurdu ve büyük babamı yıkarlardı. Ortalık orman gibi kokardı ve büyük babam küvetteki o yeşil suyun içerisinde bazen dakikalarca uzanıp yatardı. Odasında bir tuvalet masası vardı, böyle büyük gümüş aynalı bir tuvalet masası. Banyodan sonra masanın önüne oturur, beyaz bir berber önlüğü takar, saçını tarar ve sakalını düzeltirdi. Ondan sonra kalfalar giydirirler, kravatlarını getirirler, birini seçip bağlardı. Yıkanması ve giydirilmesi özellikle Behruze Hanım ile Ofelia kalfanın vazifesiydi. Bütün bunlardan sonra ceketinin üst cebine o gün koyacağı mendili de seçer, Sonra tesbih dolabının başına giderdi. Raf raf tesbihleri vardı. Sade fakat çok güzel, çok şık giyinirdi. Hava serin ise eşarbını boynuna sarar, paltosunu da giyer ve fesini binbir itina ile takar, sekreteri Hüseyin Akip Bey'in otomobiline biner, gezintiye çıkar, çoğu zaman Promenade des Anglais'e gidip deniz kenarında yürürdü. Hatta birkaç defa bizleri de götürmüştü. Otomobili Fiat marka kocaman bir arabaydı ve üniforma giyen Adolf isminde Avusturyalı bir şoförü vardı. Otomobil koyu yeşil renkteydi, çok rahattı, çok güzeldi. Hatta içinde iki yanda kristal vazolar vardı ve vazolara çiçekler konurdu. Eski otomobiller böyleydi. Küçük şişeler de vardı, kolonya, gül suyu filan gibi lazım olan şeyler o şişelere doldurulurdu. Araba çok güzeldi, çok gösterişliydi ama o ilk otomobiller gibi pek de iyi çalışmazdı. İki defa az kalsın tutuşuyordu. Bazen yanına Hanzade ile beni de alırdı ve sahilde beraberce yürürdük. Perşembe veya pazar günleri bizi hayvanat bahçesine götürürdü. Bir defasında çok büyük bir tehlike atlattık. Hanzade maymunların kafesine fazla yaklaştı. Maymun elini uzatıp kız kardeşimin saçlarını yakaladı. Hanzade çığlıklar atıyor, büyük babam bağırıyor, ben ağlıyorum. Nihayet bekçiler geldiler ve kafesi açıp Hanzade'nin saçlarını maymunun elinden kurtardılar. Başka bir gün yine aynı hayvanat bahçesinde öyle bir şey oldu ki hepimizi çok fena tesir altında bıraktı. Büyük babamla ve kardeşlerimle beraber gitmiştik. Bugün yeni bir seksiyon açıldı, size orayı gösterelim dediler. Afrika'dan dudağının biri yerde biri gökte yerliler getirmişler. Hayvanat bahçesinin bir köşesine sazlardan ve otlardan bir Afrika köyünün aynını yapmış, zavallı yerlileri oraya yerleştirmişler. Erkekli, kadınlı, çocuklu tam bir köy. Adamlar ve kadınlar ortalıkta neredeyse çırılçıplak dolaşıyorlar. Fransızlar da sanki vahşi hayvanları seyredercesine onlara bakıp eğleniyorlardı. Gördüklerim beni fena halde tesir altında bıraktı. Büyük babamın da sinirleri bozuldu. Şu medeni Fransızların yaptıklarına bakın. İnsanları hayvanlar gibi teşhir ediyorlar dedi ve eve döndük. Her perşembe ve pazar böyle geçerdi. Nice'de o günler okullarda tatildi. Mektebe gitmeye başladıktan sonra da perşembe ve pazar günleri mutlaka büyük babama giderdik ve bu gidişlerimiz senelerce devam etti. Cuma günleri büyük babamın doktor günüydü. Albay Castelli adında yaşlı bir doktor villaya gider, büyük babamdan başlayıp hizmetkarlara varıncaya kadar herkesi muayene ederdi. Büyük babam sabah yaptığı gezintiden sonra villaya döner, büyük salona girer, namazını orada kılardı. Salondaki piyanonun yanında beyaz keçeden işlemeli seccadesinin üzerinde. Namazdan sonra seccadenin ucunu kıvırıp kalkar, kalfalar toplayıp yine piyanonun yanına koyarlardı. Öğle yemeği mutlaka saat yarımda, akşam yemeği de 7:30'da yenirdi. Yemek salonunda ardarda iki masa kurulurdu. İlk kurulan masada büyük babamla babaannem karşılıklı otururlardı. Sekreteri Hüseyin Akip Bey, ben ve halam Dürüşehvar var bu masada olurduk. Masanın ortasına mutlaka koskocaman bir çiçek konurdu ama babaannem arada sırada büyük babama hissettirmeden buketi büyüttürürdü. Biraz semizdi ve şekeri de vardı ama iştahı maşallah çok fazlaydı. Doktorlar fazla yememesini ve mutlaka periz yapmasını söylerlerdi ama hiç dinlemezdi. Kendisi için çıkartılan periz yemeğini büyük babamdan çekindiği için yermiş gibi görünür ama ortadaki çiçekleri büyüterek kaçamak yapmaya çalışır ve yemekleri karıştırırdı. Hem kendi yemeğinden hem de bizim yemeklerimizden yerdi. Biz yemekten kalktıktan sonra masayı temizleyip yeniden kurarlardı. İkinci masa Dürüşehvar'ın annesi Mehisti Hanım'a, ikinci kadın Hayrunisa Hanım'a, sekreterlere, Behruze'ye, Ofelia Kalfa'ya ve öteki kalfalara mahsustu. Dürüşehvar evlenip Hindistan'a giderken annesi Mehisti Hanım da onunla gitti. Hindistan'dan Avrupa'ya ailece seyahat edip Fransa'ya geldiklerinde Dürüşehvar ile annesi büyük babamda kalır, Dürüşehvar'ın kocası Negresco oteline yerleşirdi. Mehisti kadının sofradaki mevkii ancak o gidiş gelişlerinden sonra yükseldi ve birinci sofrada oturmaya başladı. Ailenin diğer fertleri, hatırlı misafirler yahut annemle babam geldiklerinde birinci masa büyütülür ve misafirler o masaya alınırlardı. Damat Şerif Paşa, Naciye Sultan ve Kamil Bey de gelip yemeğe kaldıklarında bu masada olurlardı. Yemek salonunun yanında büyüyecek bir oda vardı. Aslında bilardo odasıydı ama büyük babam pek oynamazdı. Bilardo masasının üstü kitaplarla, mecmualarla doluydu. Yemekten sonra bazen oraya geçilir, mecmualara bakılır, konuşulur, uzun sohbetler olurdu. Babaannem odasına çıkınca biz çocuklar odada yahut bahçede oynardık. Sonra herkes kendi odasına, köşesine çekilirdi. Büyük babam umumiyetle kitap okur veya yazardı. Hatıralarını kaleme alır, şiirler yazar, arada bir beste yapar, gününü böyle geçirirdi.